Ayrım 19, sayfa 129. Biraz yürüdükten sonra kol saatine baktı. Muayenehaneye gitmese de olurdu. Zaten kapatma saatine de 30-35 dakika gibi az bir zaman vardı. Konağa girdiğinde suratı feci şekilde asıktı ve sanki içindeki kızgınlık alev olmuş çevresini yakıyordu. Birinci katın balkonunda oturan dedesi sigara sarmaktaydı. Mardan'ı görünce seslendi. ''Gel benim hekim torunum, gel, gel de biraz sohbet edelim.'' Merdan hiç de istemediği halde dedesinin yanına gitti ve bir iki beylik cümleden sonra ''Merdan, ben bir şeyler duydum ama senin böyle bir yanlış yapacağına inanamadım. Bir de senden dinleyeyim. Önce ne duyduğunuzu bildirirseniz daha doğru cevaplar verebilirim. Şu Süryani ailesi Dimityanların küçük kızıyla aranda bir ilişki varmış. Sen sonu olmayan bu ilişkiye sıcak bakmazsın ve Müslüman olmayan bir ailenin kızı ile bir sonun olamayacağını da bilirsin. O ailede Müslümanlara kız vermezler. Verseler de biz alamayız. Çünkü dinimiz böyle emrediyor. Kur'an'da da peygamberimizin sünnetlerinde de bu böyledir. Dede, sana ve aileme hürmetim sonsuzdur. Eğer bir Müslümanla başka dinden birinin birbirini sevmesi çok günah ve ayıp ise, bu sevgiyi gönüllerimize koyan Yaradan neden bir gayrimüslimin aşkının gönlüne girmesine izin veriyor? Dede, benim anlayamadığım bir şey var. Müslümanlık şüphesiz en gelişmiş bir dindir. Çünkü en son dindir. Bu bence şu demektir. Tekamül etmiş, zamana ayak uydurmuş, eksikleri tamamlanmış bir din. Diğer dinlerden muhakkak ki daha çok artıları vardır. Ancak temelde bütün dinler aynı zemine oturuyor. Allah'ı tanımak ve inanmak, peygamberi bilmek, insan sevgisi, adaletli olmak, kimsenin hakkını yememek, ahlak dışı hareketlerde bulunmamak, hak etmediğin bir lokma ekmeği yemediğin gibi aile etrafında da yedirmemek, emrenilen ibadetleri yapmak gibi dinler arasında en fazla farklılık bu konuda mevcut. Bunların içinde gayrimüslime aşık olmamak gibi temel bir yasak yok. Ben bunu Kur'an'da da okumadım. Siz okudunuz mu? Ne saçmalıyorsun Merdan? Bana din dersi mi vereceksin? Haşa dedem, size öyle bir saygısızlığım asla olamaz. Bu yolda oldukça zayıf kaldığını hisseden dede, bu evliliğe başka bir yoldan karşı çıkmayı denemek istiyordu ki, tabii ki aşık olabilir, evlenilebilir. Şüphesiz bunu da istemeyiz ama zaten Dimityanlarda da kızlarının din değiştirmesine asla izin vermezler. Öldürürler de buna izin vermezler. Sen de dinini değiştirmeyi düşünmüyorsundur herhalde. Bu kadar kansız olamazsın. Dedenin konuşma tarzı daha hakaretamiz, daha kızgın bir hal almaya başlamıştı. Dede, size bir şey daha sormak istiyorum. İnanın bu tartışmaya devam etmek için değil. Hazreti İsa dünyaya geldiğinde Hristiyanlığı yaydı. Ona da İncil kitabı gönderildi ki, bunu bizzat Müslümanlar da dört hak kitaptan biri olarak kabul ederler değil mi? Peki Hristiyanların yüzyıllar boyunca inandıkları bir dinden kolayca vazgeçmelerini nasıl bekleyebiliriz? Şimdi bir peygamber daha çıksa ve bize yeni bir din kabul ettirmeye çalışsa, bizi etkileyebilir mi? Burada yanıldığın hem de çok yanıldığın bir nokta var. Bizim peygamberimiz son peygamber. Ondan sonra bir peygamber daha gelemez dedi dede sertçe. Diyelim ki son değildi ve geldi. O zaman siz anlatıldığı dine geçer miydiniz? Beni kafir mi edeceksin? Merdan, kendine gel. Dede, bu sadece bir soru. Tabii ki gerçek tarafı yok. Asla ve asla dinimi bırakmaz ve başka bir dine geçmezdim. Peki onlardan nasıl inandıkları bir dini bırakıp başka bir dine geçmesini bekliyorsunuz? Bu ancak şu şekilde olur. O kişi bütün dinleri inceler, kitaplarını okur, kendince en gelişmiş, en hakkaniyetli olan dini seçer. Şüphesiz o da İslam dinidir. Zaten kendi rızası ile seçtiği din o kişi için gerçek dini olabilir. Korkuyla ya da gerektirdiği için din değiştirilemez ve o dinden insana hayır gelmez. İçi Hristiyan, dışı Müslüman bir kişi bence dinsiz olsa daha iyidir. En azından Allah'ı ve insanları kandırmaya çalışmamış olur. Sonra hangi dinden olduğundan çok dinin emrettiklerini gerçekten inanarak yerine getirip getirmediğinin önemlidir. Bana böyle Müslüman birkaç kişi gösterebilir misiniz? Yalnız evlilik konusunda mı din bu kadar bağlayıcı oluyor? Neymiş o? Yerine getirilmeyenler. O kadar çok ki biri bir parça ekmek bulamazken ötekinin giyime kuşama lükse harcadığı ve dinimizin israf olarak gördüğü, haram diye adlandırdığı, bir sürü insanın fütursuzca uyguladığı bu israf kazancının çok üstünde alın teri olmadan fazlaca servet yapıp camiden çıkmayanlar, komşunun çocuğu açken hacca 10 kere gidip kaçakçılık yapanlar, Derken dedesi bağırarak ayağa kalktı. Beni çileden çıkarma Merdan. Bu konuşma nereden nereye geldi? Saçmalıyorsun, günaha giriyorsun ve benim de girmeme sebep oluyorsun. Kalk karşımdan, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Merdan eve gelirken aslında annesiyle konuşmayı planlamıştı. Fakat dedesiyle yaptığı münakaşanın hiç de hesap edilmemiş bir noktaya gelmesi onun canını iyice sıkmıştı. Bugün başka bir tartışmaya kaldıramazdı. Zira tartışmaların da bu yönde olacağı kesindi. Hızlıca ceketini giydi ve kendini sokağa attı. Uzun süre yürüdü. Şehrin üzerinde kurulduğu tepenin en yüksek yerine çıktı. Mardin'e kuş bakışı baktı. Ne kadar vakit geçireceğinin pek farkında değildi. Omzuna birisi vuruyordu. Arkasını dönünce elinde rakı şişesiyle duran Nadir'i gördü. Ortaokulu beraber okumuşlardı. Nadir, orta halli bir ailenin çocuğuydu. Çok zeki olmasına rağmen çok da delişmendi. Kurallara uymayan, düşündüğünü ve inandığını söyleyen biriydi. 3 günde bir mektepten uzaklaştırma cezası alırdı. Lise 1. sınıftayken de mektepten atılmıştı. Bundan 3-4 sene evvel Mardin vali muavininin kızına aşık olmuş, kızı alamayınca hepten sapıtıp kendini içkiye bırakmıştı. Uzun boylu, kaytan bıyıklı, gözü pek, yakışıklı bir delikanlıydı. Ne yazık ki ne zekası ne yakışıklılığı onu hayata yenilmekten kurtaramamıştı. Merdan ise içkiyi nadiren kullanırdı. Bir kutlamada, çok hususi durumlarda 1 veya 2 kadeh alırdı. Bugün nedense Nadir'i gördüğünde çok memnun olmuştu. Muhakkak ki bu memnuniyetin içinde yaşadığı çözümsüzlüğün rolü vardı. Ayağa kalktı. ''Oo, Nadir, sen nereden çıktın böyle?'' ''Oğlum, adım üstünde Nadir. Nadir olmak, çok sık görülen ve bulunan bir şey olmamaktır değil mi?'' ''Neyse, latife ediyorum. Ben buralardayım ama zamanı kullanma şeklimiz birbirine hiç uymadığı için karşılaşamıyoruz.'' ''O ne demek? Anlamadın mı? Çok basit.'' Sen gündüz yaşayıp gece uyuyorsun, ben gece yaşayıp gündüz uyuyorum. Nasıl karşılaşalım? Yani her açıdan birbirimize tersiz. Bırak beni de sen kime aşık oldun? Niye bu kadar çaresizsin? Niye dama değil de dağa çıktın? Merdan birden gözlerini kocaman açarak, sen ne diyorsun be? Kim ne anlattı sana diye sorunca Nadir kahkahayla gülmeye başladı. Sonra da şişeden bir yudum rakı içti. Korkma. Kimse bir şey anlatmadı. Bak benim senden üstün olduğum sahalarım var. Arkadaş benim ihtisasım insanlar neden? Yani neden şey olurlar? Nadir bayağı içkiliydi. Cümlenin ortasında ne söyleyeceğini unutmuştu. Silkelenir gibi başını iki yana salladı. Neyse. Bana aşık değilim diyebilir misin? Merdan gülmeye başladı. Diyemem ulan. Diyemem. Şu şişeden bir yudum da bana ver. Vereyim de sen alışkın değilsin. Böyle yanında hiçbir şey yemeden içemezsin. Hem içmek için de bir yer bulmamız gerek. Benim muayenehanemden iyi meyhane mi olur? Şüphesiz sadece bu gece için. Anladın mı Nadir? Nadir yine gülmeye başladı. Bak dikkatimi. Ne çekti? Meyhane ile muayenehane pek benzeşiyorlar. Orada içmememiz hiç de garip olmaz. Aşık olduğunu nereden anladığıma gelince hiçbir erkek, hele de bizim yaşlarımızdaki bir erkek, buraya çıkıp dakikalarca boş araziye bakmaz. Gerçi arazinin boş olup olmaması da önemli değildir. Baktığın yerde ne olduğunun farkında bile olamaz. Bu bakışlar, yüzündeki o çaresiz ifade, içinde bulunduğun çaresiz aşkın göstergesidir. Ha, desene sen filozof olmuşsun, dedi Merdan. Elindeki şişeyi sallayan Nadir, bu var ya bu. Bu insanı filozof da, padişah da, reisi cumhur da yapar. Kuytu köşelerin sokaklarına da atar. Bu son söylediğim en doğru olanıdır. Birkaç rakı ve yanına peynir, ekmek, birkaç şişe alıp muayenehanenin masasında bir çilingir sofrası kurdular. Ve ipe sapa gelmez sohbetlere eşliğinde akıllarına gelen herkesin şerefine içmeye başladılar. Tan yeri ağarmaya başlamıştı. 3. küçük şişe de bitmişti. Nadir, Merdan'ı görmeden evvel de neredeyse bir büyük şişenin yarısını bitirmek üzereydi. Merdan iyice sarhoş olmuştu. ''Söyle bakalım, bu kız kim?'' diye sordu Nadir. ''Bizim mahallede baskı işi yapan Süryani ailesi Dimityanların küçük kızı. Oğlum sen ağzının tadını iyi biliyorsun. Sus ulan, yüzünü paramparça etmeyeyim. O senin yengen olacak. Böyle saygısızlıklar istemem.'' diye bağırdı Merdan. ''Tamam, tabii ki yengeme laf etmem ve ettirmem de. Ha şöyle.'' Merdan durmadan anlatıyordu. Zafir'den, Yusuf'tan ve 4-5 aydır yaşananların her anından bir bölüm katarak. asla anlaşılması mümkün olmayan bir hikaye ortaya çıkarmıştı. Zaten kelimelerin çoğunu yutuyor, karıştırıyor, Külhan Bey'i ağzıyla konuşuyordu. Nadir onu anlayacak durumda da değildi. İçki masasındayken kim kimi anlayabilmişti ki zaten. Fakat Nadir tek bir şey anlamıştı. Ağır, efendi, kültürlü Hekim Bey'i bu hale sokan aşkın müsebbibi, Dimityanların güzeller güzeli kızıydı. Nadir zorla masanın kenarını tutunarak ayağa kalktı. ''Ben artık gitmeliyim dostum.'' dedi. ''Bu halinle mi? Sen üzülme dostum. Ben ne hallerle o sevimsiz evi buldum. Aslında kaybetsem, kendimi başka bir yerde bulsam çok daha iyi olacak. Ama nerede? Bizde o şans.'' Merdan da ayağa kalktı. ''Eh, ben de sevimsiz evime gideyim bari.'' deyince Nadir elini kaldırdı. ''Yok arkadaş, bu senin becerebileceğin bir iş değil. Hekimlik yapmaya benzemez. Ulan tespitlerin de güzelmiş senin.'' Eve gitmek hekimlikten daha zor. Ve sen yapıyorsun. Ben yapamıyorum, öyle mi? Siz zengin çocuklara her zaman her şeyi yarış haline sokarsınız. Ben rakı içme konusunda ihtisas yaptım. Sen de hekimlik konusunda. Niye hemen delikanlılık yaşına giriyorsun? Ha, öyle mi demek istemiştin? Affedersin dostum. Derken Merdan, Nadir'i şapır şupur öpmeye başladı. Yola çıkmışlardı. Tanyeri yeni ağarmaya başladığında muayenehaneden ancak ayrılabilmişlerdi. Güneş gökyüzünde iyice yükselmişti. Yani neredeyse öğlen olacaktı. Hala 700-800 metrelik yolu bitirememiş, yalparayarak, saçma sapan şeylere gülerek, bazen de münakaşa ederek yürümüşlerdi. Artık konuşmuyorlardı. Merdan güftesini şu anda uydurduğu şiiri, ''Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?'' adlı türkünün makamında okumaya çalışıyordu. Bir afete aşık oldum gavur deyip almadılar, almadılar. Yüreğine su serpmeyip halimi sormadılar, sormadılar. Sevgimi, aşk beni aşık yerine koymadılar, koymadılar. Ben böyle dünyanın anasını, anasını Merdan, dördüncü mısranın sonunu uyduramamıştı ki birden makam değiştirip uzun havaya döndü. Aman aman aman, feryadımı duymadılar, duymadılar. Ah duymadılar, duymadılar. Ah duymadılar, duymadılar. Nadir de bir taraftan Orhan Veli'nin son günlerde özellikle içki düşkünlerinin hayran olduğu şiirini tekrarlayıp duruyordu. Şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskileri bırakıp şiir yazıyorum. Eskileri verip musikiye alsam, bir de rakı şişesinde balık olsam. Bir de rakı şişesinde balık olsam. Bir de rakı şişesinde balık olsam. Nadir halden hale soktuğu şiirin son mısrasını tekrarlayıp duruyordu. Onu ilgilendiren kısım da zaten burasıydı. Yoksa ne şairle ne de şiirle bir ilgisi vardı. Ne şiirlerinden ne de türküden pek bir şey anlaşılmıyordu. İkinci katın balkonunda sabaha kadar oğlunun yolunu bekleyen Cemile Hanım büyük bir endişe ve üzüntü içindeydi. Acaba oğlunun başına bir şey mi geldi diye korkmaya başlamıştı. Annesine bir tepsi içine biraz kahvaltılık ve bir bardak çay getiren Bedia, ''Anne, o genç bir erkek, bu kadar meraklanma.'' derken konağın kapısından devrile devrile gelen Merdan'la Nadir'i gördüler. Birisi türküsünü, diğeri de şiirini okumaya devam ediyordu. Tabii ne söylediklerini anlamak mümkün değildi. Net bir şekilde anlaşılan tek şey fena halde sarhoş olduklarıydı. ''Bak anne, hiçbir şeyleri yok, boşuna merak ettin.'' dedi Bedia. ''Bir şeyleri yok mu? Daha nesi olsun kızım? Sarhoş Nadir ile sabahlamış, tahsilli efendi hekim oğlumun haline bak. Çığırtkanlar gibi türküler söyleyerek Mardin sokaklarını dolaşmışlar.'' dedi Cemil Hanım dizlerine vurarak. ''Anne, şükret ki babamla dedem evden çıktılar, yoksa büyük rezalet çıkacaktı.'' Merdan merdivenlere gelince ilk masaya yığılırcasına oturdu. Nadir ise Cemil Hanım'a doğru bakarak zorla el salladı. ''Büyük hanım, bak oğlunu sağ salim getirdim.'' Sonra Merdan'a döndü. ''Hadi bana eyvallah dostum, artık beni daha sık hatırlarsın değil mi? Hiç unutmayacağım.'' dedi ve sonra yine türküsüne başladı. Madem türküsünü söylemeye devam ediyordu, Bir afete aşık oldum yavur deyip almadılar. Aman aman aman feryadımı duy. Türküsünü bitiremeden mermer merdivenlerin üzerine kusmaya başladı. Merdan 24 saattir odasından çıkmamıştı. İçtiği mırranın kaç fincan olduğunu, bunu kimlerin getirip götürdüğünü hiç hatırlamıyordu. Biraz kendine gelir gibi olmuştu. Birden Adelya'dan resim ve nüfus kağıdı istediğini hatırladı. Kalkıp giyindi. Rengi sapsarıydı. Sallanarak odadan çıkarken anasıyla karşılaştı. ''Nereye oğlum? Halini görmüyor musun? Anacığım, bugün çok zor durumda olan bir hastam gelecekti. Hem de uzak köylerden birinden. O yüzden gitmem gerek.'' Sakın ha bir daha seni o halde görmeyeyim. Yok anacığım, bir daha hiç görmeyeceksin. Çünkü onun verdiği 2-3 saatlik rahatlama, 24 saat yatakta kalmama ve ayılınca da aynı sıkıntıların artarak devam ettiğini görmeme sebep oldu. Böyle bir hataya bir daha düşmem derken paltosunu giymiş, merdivenlerden inmeye başlamıştı bile. Aslında Merdan'ın randevusu filan yoktu.